Ayrım 20, sayfa 251. Şimdi sessizlik içinde yürümüyorlardı. Belki Paul'ün bir sözü ya da Liv'in bir anda rahatlaması sayesinde çözülmüşlerdi. Liv, Paul'ün söylediği her şeye gülüyordu. Turistlerin arasından yürüyüp nefes nefese kaldıklarında bir taksiye binmişlerdi ve Paul arka koltuğa oturup Liv'in yaslanması için kolunu uzattığında Liv kendini ona bırakmış, tertemiz, erkeksi kokusunu içine çekip şansının bir anda açılmasıyla sersemlemişti. Liv'in apartmanına geldiklerinde Paul tanışmalarını anımsayıp güldü. Moyuven'i onu hırsız sanmasını hatırlamıştı. Ciddi bir ifadeyle ''Şu 4 sterlinlik ödül hakkımı saklı tutuyorum.'' dedi. Mo bunu hak ettiğimi söyledi. Mo'ya sorarsan sevmediğin müşterilerin içkisine bulaşık deterjanı koymaya da hakkın vardır. Bulaşık deterjanı mı? İçkiye bulaşık deterjanı karıştırınca bütün gece çişlerini tutamıyorlarmış. Yani müşterilerin romantizmini isterse bir anda yok edebiliyor. Onu gerçekten kızdıranların kahvesine ne yaptığını duymak bile istemezsin. Paul hayranlıkla başını salladı. Mo o işte harcanıyor. O kız için organize suçlar bölümünde iş bulunabilir. Taksiden inip binaya girdiler. Yaklaşan sonbaharla birlikte havada soğumuştu. Ayaz sanki Liv'in tenini ısırıyordu. Hemen apartmanın ılık girişine koştular. Liv şimdi kendini aptal gibi hissediyordu. Her nasılsa son 48 saattir Paul McCafferty bir birey olmaktan çıkmış, sanki bir fikre ya da nesneye dönüşmüştü. Liv'in hayatına devam etmesini sağlayan bir sembol gibiydi. Bu da Paul'e büyük bir ağırlık yüklemek anlamına geliyordu. Mo'nun sesini duyar gibiydi. ''Ah küçük hanım, gereğinden fazla düşünüyorsunuz.'' Sonra Paul asansörün kapısını kapatırken sessizliğe büründüler. Asansör ağır ağır ses çıkararak yükseliyordu ve her zamanki gibi ışığı titreşiyordu. Birinci katı çıktıklarında yankılanan seslerden birinin merdivenleri çıktığını, başka birinin daireden gelen cello sesini duyabiliyorlardı. Liv o kapalı alanda Paul'ün bütünüyle farkındaydı. Tıraş losyonunun kokusunu alıyor, kendi omzunu kavrayan kolunu hissediyordu. Liv başını eğip bu demode etekle ayakkabıları giymemiş olmayı diledi. Kesinlikle kelebekli ayakkabıları giymeliydi. Başını kaldırdığında Paul onu izliyordu, gülümsüyordu. Elini uzattı ve Liv de elini tuttu. Sonra Paul onu asansörün içinde kendine çekip ona baktı. Şimdi aralarında yalnızca birkaç santim vardı ama onu öpmedi. Paul'ün mavi gözleri dikkatle Liv'i inceliyordu. Gözlerini, kirpiklerini, kaşlarını, dudaklarını. Liv kendini tamamen savunmasız hissedinceye kadar gözlerini ondan ayırmamıştı. Adamın nefesini teninde hissediyordu. Dudakları birbirine o kadar yakındı ki parmak ucunda hafifçe yükselip onu nazikçe ısırabilirdi. Ancak Paul onu hala öpmemişti. Bu da Liv'in içini özlemle doldurmuştu. Paul, "Seni düşünmeden duramıyorum." diye mırıldandı. Ne güzel. Paul burnunu Liv'in burnuna yasladı. Dudaklarının üst kısmı birbirine değiyordu. Liv onun ağırlığını hissedebiliyordu. Bacaklarının titrediğini düşündü. Evet güzel. Aslında korkuyorum. Ama iyi anlamda. Ben sanırım. Konuşma diye fısıldadı Paul. Liv o kelimeleri dudaklarında hissederken adamın parmak uçları boynunda geziniyordu ve Liv konuşamıyordu. En üst kata çıktıklarında öpüşüyorlardı. Paul asansörün kapısını açtı ve sarmaş dolaş halde asansörden indiler. Liv bir elini Paul'ün gömleğinden içeri sokmuş, teninin sıcaklığını hissediyordu. Diğerini de uzatıp kapıyı açmaya çalışıyordu. Eve girdiler. Liv ışıkları açmadı. Paul'ün dudakları dudaklarında, eli belindeyken geriye doğru tökezledi. Onu o kadar istiyordu ki sanki bacakları erimek üzereydi. Duvara çarptığında Paul'ün alçak sesle lanet okuduğunu duydu. Haydi diye fısıldadı şimdi. Paul'ün vücudunu tüm ağırlığıyla hissediyordu. Şimdi mutfaktalardı. Ay çatı penceresinden açık mavi ışığı içeriye yansıtıyordu. İçeriye tehlikeli bir şey girmişti. Karanlık, canlı ve lezzetli bir şey. Liv bir an tereddüt ettikten sonra kazağını çıkardı. Uzun zaman önce tanıdığı korkusuz ve doyumsuz kişiye dönüşmüştü. Gözlerini Paul'den ayırmadan gömleğinin düğmelerini açtı. 1, 2, 3 düğme açıldı. Gömlek Paul'un omuzlarından kayarken gövdesini açıkta bırakmıştı. Çıplak teni serin havada gerilmişti. Gözleri Liv'in karnında gezinirken nefesi hızlandı. Her şey bir anda durmuş gibiydi. Nefeslerinin sesi dışında oda sessizdi. Liv onun çekimine kapılmıştı. Öne eğildi. O kısa arada içinde yoğun ve çok hoş bir şey olmuştu. Öpüşüyorlardı. Yıllardır beklediği, bitmesini hiç istemediği bir öpüşmeydi bu. Adamın tıraş losyonunun kokusunu içine çekerken düşünceler zihnini terk ediyordu. Nerede olduklarını unutmuştu. Paul nazikçe geri çekildiğinde gülümsüyordu. Ne oldu? Liv nefes nefese kalmıştı. Sen... Paul'ün dili tutulmuştu adeta. Tebessümünü bütün yüzüne yayılmıştı. Sonra Liv kendini kaybolmuş, sersemleşmiş gibi hissedinceye, aklı başından gidip yalnızca arzularının gittikçe büyüyen ve yoğunlaşan mırıltısını duyana kadar onu öptü. Haydi şimdi. Paul onu daha sıkı sarmıştı ve dudaklarını da Liv'in boynundaydı. Liv ona uzandığında kesik kesik nefes alıp veriyor, hızla kalbi çarpıyordu. Ve öyle hassaslaşmıştı ki Paul'un parmakları onun teninde gezinirken bütün vücudu ürpermişti. Hissettiği hazla kahkahalar atmak istedi. Paul'un gömleğini tamamen çıkardı. Öpüşmeleri derinleşmiş, onlara eziyet eder olmuştu. Paul onu tezgahın üzerine kaldırdığında Liv de bacaklarını onun gövdesine sardı. Paul eğilip Liv'in eteğini beline çekerken Liv de arkaya yatıp tenini soğuk granite yasladı. Cam tavana bakarken ellerini Paul'un saçlarında gezdiriyordu. Panjurlar açıktı ve cam duvarlar karanlık gökyüzünü önlerine sermişti. Liv karanlığı izlerken zihninin işlevini yerine getirebilen tarafıyla hala yaşıyorum diye düşündü. Sonra gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmemeye karar verdi. Paul'un gürleyen sesi kulağına doldu. Liv! Paul ona sarılmıştı. Nefes alıp verişini bile duyuyordu. Liv! Liv bir an ürperdi. İyi misin? Affedersin, evet, sadece çok, çok uzun zaman oldu. Paul yanıt olarak onu sımsıkı sardı. Yine sessizlik olmuştu. Üşüyor musun? Liv yanıt vermeden önce nefesini düzenledi. Donuyorum. Paul, Liv'i bırakıp yerden aldığı gömleğiyle onu sardı. Loş ışıkta bakıştılar. Şey, biraz... Esprili umarsız bir şeyler söylemek istiyordu ama konuşamıyordu. Uyuşmuştu sanki. Dünya ile tek bağını o sağlıyormuş gibi onu bırakmak istemiyordu. Gerçek dünya ona zarar veriyordu. Aşağıdaki trafiğin gürültüsünü duyuyordu. Sesler nedense çok yüksekti. Ve ayaklarının altındaki kireç taşı zeminin soğukluğunu hissediyordu. Ayakkabısını kaybetmişti. Liv koridora bakarken sanırım ön kapıyı açık unuttuk dedi. Hmm, boş ver ayakkabıyı. Çatının olmadığının farkında mısın? Liv yukarıya baktı. Çatıyı açtığını anımsamıyordu. Mutfağa girdiklerinde düğmesine yanlışlıkla basmış olmalıydı. Sonbahar havası etrafını sarmış, tüylerini diken diken etmişti. Neler olduğunu yeni kavruyor gibiydi. Mo'nun siyah kazağı kanatlarını açmış akbaba gibi sandalyenin arkasına asılıydı. Bekle dedi. Mutfağın diğer tarafına geçip düğmeyi kapattı ve tepelerindeki çatı kapanırken çıkardığı uğultuyu dinledi. Paul önce geniş çatı penceresine sonra da Liv'e baktı ve gözleri loş ışığa alışırken ağır ağır dönüp etrafını inceledi. Şey, bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Neden? Ne bekliyordun? Bilmiyorum. Vergi borcun. Paul tekrar tavana baktı. Düzensiz küçük bir yer beklemiştim sanırım. Benimki gibi ama burası David'in evi. Burayı o yaptı. Paul'un ifadesi değişti. Ah, bunu söylememeli miydim? Hayır. Paul oturma odasını inceleyip yanaklarını şişirdi. Anlatabilirsin. O becerikli bir adammış. Liv ikisine birer bardak su doldurup giyinirken utangaç görünmemeye çalıştı. Paul giyinmesi için Liv'e bluzunu uzattı. Bakıştılar ve giyindikten sonra utangaç bir ifadeyle gülümsediler. Paul, evet şimdi ne olacak? Biraz yalnız kalmak mı istiyorsun? Diye sordu ve sonra da seni uyarayım, gitmemi istiyorsan bacaklarımın titremesi geçene kadar beklemen gerekecek diye de ekledi. Liv, Paul McCafferty'ye artık iliklerine kadar işleyen vücuduna baktı. Gitmesini istemiyordu. Onu saran kollarıyla yanına uzanmak, başını göğsüne yaslamak istiyordu. Zihnine doluşan düşüncelerden kaçma isteği duymadan uyanmak istiyordu. İçinde yankılanan sesin farkındaydı. David, ama o düşünceyi zihninden attı. Anı yaşamanın vakti gelmişti. David'in ardında bıraktığı kadını aşmıştı. Işıkları açmadı. Paul'un eline uzanıp onu merdivenlere, oradan da yatağına götürdü. Uyumamışlardı. Birbirine dolanan bacakları, mırıltılı sesleriyle saatler büyüleyici, puslu bir havaya bürünmüştü. Liv bir an olsun bırakmak istemeden birine sarılmanın keyfini unutmuştu. Yeniden şarj olmuş, atmosferde yeni bir yer edinmiş gibi hissediyordu. Şafak vakti güneş soğuk ışınlarını odaya gönderdiğinde saat sabahın 6'sıydı. Paul pencereden bakıp "Burası inanılmaz bir yer" diye mırıldandı. Bacakları birbirine dolanmıştı ve Paul, Liv'in vücudundaki her noktayı öpücüklere boğmuştu. Liv mutluluktan sarhoş olmuştu. "Aynen öyle. Aslında böyle bir yerde yaşamam mümkün değil." Liv yarı karanlıkta ona baktı. "Maddi yönden biraz zor durumdayım. Evi satmamı önerdiler. Ama sen satmak istemiyorsun. İhanet etmiş gibi hissederim." "Aslında neden gitmek istemediğini anlıyorum," dedi Paul. "Burası çok güzel, sakin." Sonra tek başına başını kaldırdı. "Vay canına, canın istediğinde çatını kaldırmak." Liv pencereden bakabilmek için hafifçe kıpırdanıp başını Paul'un koluna yasladı. "Bazı sabahlar kule köprüye doğru giden Marna'nın izlemek hoşuma gidiyor. Bak, güneş ışınları nehirde akan akıntısı varmış gibi bir izlenim yaratıyor." "Altın akıntısı mı?" Sessizliğe gömüldüler ve nehri izlerken o da aydınlanmaya başladı. Liv nehre bakıp geleceğine giden bir yol gibi havanın yavaş yavaş aydınlanmasını izledi. "Yine mutlu olmama izin var mı?" Paul o kadar sessizdi ki Liv onun sonunda uykuya daldığını sandı. Ama dönüp baktığında duvardaki resmi incelediğini gördü. Ancak gün ağırınca görünen ardında bıraktığın kadına bakıyordu. Liv dönüp onu izledi. Paul dona kalmıştı. İçerisi aydınlandıkça gözlerini resimden bir an olsun alamıyordu. "Onu da etkiledi," diye düşündü Liv ve keyiflendiğini hissetti. "Onu beğendin mi?" Paul onu duymuş gibi görünmüyordu. Liv tekrar Paul'e yaslanıp yüzünü omzuna dayadı. "Birkaç dakika içinde renklerini daha net görebileceksin. Adı ardında bıraktığın kadın. En azından biz, yani ben öyle düşünüyorum. Çerçevenin arkasında yazıyor. O, bu evdeki en sevdiğim şey. Aslında dünyadaki en sevdiğim şey." Duraksadı. "David onu bana balayımızda vermişti." Paul konuşmuyordu. Liv parmağını onun kolunda gezdirdi. "Saçma gelecek belki ama o öldükten sonra hiçbir şey yapmak istemedim. Haftalarca burada oturdum. Ben kimseyi görmek istemiyordum. Kendimi berbat hissettiğimde kadının ifadesinin değiştiğini görebiliyordum. Görmeye dayanabildiğim tek yüz onunkiydi. Hayatta olduğumun tek anımsatıcısıydı." Liv derin bir iç geçirdi. "Sonra sen gelince bu kızın bana başka bir şey daha anımsattığını fark ettim. Eskiden olduğum kişiyi. Sürekli çatışma içinde olmayan, eğlenmeyi bilen, bazen aklına eseni yapan kızı. Tekrar olmak istediğim kızı." Paul hala konuşmuyordu. Liv çok konuşmuştu. Tek istediği Paul'un ona bakmasıydı. Ama Paul konuşmuyordu. Liv biraz daha bekleyip sessizliği bozmak adına "Sanırım bir resme bu kadar bağlanmam sana biraz tuhaf gelmiştir," dedi. Paul ona döndüğünde yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Gergin ve bitkin görünüyordu. Loş ışıkta bile Liv bu kadarını görebiliyordu. Paul yutkundu. "Liv, senin adın ne?" Liv suratını astı. "Liv, biliyorsun ya. Hayır, soyadın." Liv gözlerini kırpıştırdı. "Halston, soyadım Halston. Ah, sana hiç söylemedim tabii." Bu konuşmanın nereye varacağını tahmin edemiyordu. Paul'un resme bakmaktan vazgeçmesini istiyordu. O sakinliğin birden yok olduğunu, tuhaf bir şeyler döndüğünü fark etmişti. İnanılmaz derecede rahatsız edici bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Paul elini başına götürdü. "Şey, Liv, gitsem kızar mısın? Ben halletmem gereken bazı işler var da." Liv'in nefesi kesilmiş, konuşabilmesi biraz zaman almıştı. En sonunda konuştuğunda da sesi çok yüksek çıkmıştı. "Saat 6'da mı?" "Evet, affedersin." "Öyle mi?" Liv gözlerini kırpıştırdı. "Tamam." Paul yataktan kalkıp giyindi. Liv sersemlemiş halde adamın giyinmesini, pantolonunun düğmesini iliklemesini ve gömleğini hızla üzerine geçirmesini izliyordu. Giyindikten sonra bir an duraksamış, eğilip Liv'in yanağına bir öpücük kondurmuştu. Liv de ne yaptığının farkında bile olmadan yorganı yüzüne kadar çekmişti. "Kahvaltı etmek istemediğinden emin misin?" "Eminim, ben..." "Affedersin, Paul bunları söylerken gülümsemiyordu bile." "Tamam." Böyle gidemezdi. Liv aşağılandığını hissediyordu. Paul yatak odasının kapısına vardığında Liv'in gözlerine bakamıyordu. Bir sineği kovmaya çalışan biri gibi başını iki yana sallamıştı. "Şey, bak, seni arayacağım." "Tamam." Liv rahat görünmeye çalışıyordu. "Sorun değil." Kapı Paul'ün arkasından kapandığında Liv eğilip "Umarım işlerin yolunda" diye söze başladı ama devamını getirmedi. Liv şimdi Paul'ün bıraktığı boşluğa bakarken sarf edilen içtenliksiz sözler sessiz evin içinde yankılanmıştı. Paul McCafferty'nin içinde açtığı yerde şimdi koca bir boşluk hissediyordu. Ofis tahmin ettiği gibi boştu. Kapıdan girer girmez tepesindeki eski floresan lambalar yanarken hemen odasına geçti. Sonra da masasının üzerindeki dosyaları ve belgeleri karıştırdı. Aradığı şeyi bulana kadar bazı sayfaların yerlere saçılmasını bile umursamadı. Sonra masasındaki lambayı açıp fotokopi belgeyi masasına yaydı ve avucuyla düzeltti. "Lütfen yanlış anlamış olayım," diye mırıldandı. "Lütfen her şeyi yanlış anlamış olayım." Resim A4 sayfasını kapladığı için cam ev yalnızca kısmen görünüyordu. Ama resim kesinlikle ardında bıraktığın kadındı. Sağ tarafta da Tilbury'e kadar uzanan manzarayı gözler önüne seren büyük pencere vardı. Paul yazıyı inceledi. Halston bu odayı içinde yaşayanların sabah güneşiyle birlikte uyanabilecekleri şekilde tasarlamış. "Yaz günleri için perde görevi gören bir mekanizma ekledim," diyor. "Ama kendi kendinize uyandığınızda yorgunluk hissetmezsiniz. O yüzden bu mekanizmayı hiç kullanmam." Bu yatak odası tam bir Japon tarzını yansıtıyor. Fotokopideki yazı burada bitiyordu. Paul yazıya bir süre bakıp bilgisayarını açtı ve arama motoruna David Halston yazdı. Yüklenmesini beklerken parmaklarını masada tıkırdatıyordu. Lisbon'da aniden ölen 38 yaşındaki modernist mimar David Halston için dün bir tören düzenlendi. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni kalp krizi. Yerel polis ölümünde kuşku yaratan bir durum olmadığını belirtti. O sırada yanında olan 26 yaşındaki 4 yıllık eşi Olivia Halston aile üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Lisbon'daki İngiliz konsolosluğunun bir üyesi de ailenin yanında. Cam malzemeyi yenilikçi bir tarzda kullanan Halston'un ölümüyle mükemmel bir kariyerde sonlanmış oldu. Paul yavaşça koltuğunun arkasına yaslandı. Diğer belgeleri de karıştırdı ve Lefevre ailesinin avukatlarından gelen mektubu yeniden okudu. O zamanın koşulları göz önüne alındığında zamanını kestirmek güç. Sanatçının karısı, işgalci Alman güçleri tarafından esir alındıktan kısa bir sonra tablo, 1917 dolaylarında San Peron'daki bir otelden çalınmış. Sorunlu varlıkların kurtarılması programı umarız bu konuya tatmin edici bir çözüm getirir. Şu anki sahiplerine belli bir tazminat ayrılmıştır ancak bu, açık arttırma değerlerine ulaşamayacaktır. Paul, Liv'in o resmin kime ait olduğunu bilmediğinden emindi. O utangaç ve sahiplenici sesi kulaklarında çınlıyordu. "O bu evdeki en sevdiğim şey. Aslında dünyadaki en sevdiğim şey." Paul başını ellerinin arasına aldı. Ofis telefonu çalmaya başlayana kadar da öyle kaldı. Güneş, Londra'nın doğusundaki düzlüklerde yükselerek yatak odasını açık sarı bir renge boyamıştı. Duvarlar ışıldıyor, fosforlu açık beyaz yüzeye çarpıyordu. Başka zaman olsa Liv, sızlanıp gözlerini sımsıkı kapatır, yolganın altına gizlenirdi. Oysa şimdi, başının altındaki yastıkla koca yatakta kımıldamadan uzanıyor, gözlerini gökyüzüne dikmiş sabahı izliyordu. Her şeyi yanlış anlamıştı. Yüzü gözlerinin önünden, onu reddeden nazik sesi de kulağından gitmiyordu. "Gitsem kızar mısın?" Neredeyse 2 saat boyunca elinde telefonuyla orada uzanmış, ona mesaj atıp atmayacağına karar vermeye çalışmıştı. "Bir sorun mu var? Aniden gidince?" "David'den çok bahsettiysem kusura bakma. Bunun canını sıkabileceğini yeni fark ediyorum. Dün gece seni gerçekten görmek güzeldi. Umarım işlerin kısa sürede biter. Pazar günü işin yoksa..." "Bir hata mı yaptım?" Ama Liv bu mesajların hiçbirini yollamadı. Konuşmalarını tekrar tekrar düşünüp her cümlesini, her sözünü buluntuları inceleyen bir arkeolog gibi dikkatle gözden geçirdi. Fikrini o anda mı değiştirmişti? Bir şey mi yapmıştı? Sevişirken istenmeyen bir harekette mi bulunmuştu? Yoksa sorun yalnızca cam evde mi olmaktı? Artık hiçbir eşyası orada olmasa da her adımda David'e ait olduğunu hissettiren bu ev miydi? Paul'u tamamen yanlış anlamış olabilir miydi? Bu olasılığı her düşündüğünde Liv'in midesine ağrılar giriyordu. "Ondan hoşlanıyorum," diye düşündü. "Gerçekten hoşlanıyorum." Sonra uyuyamayacağını anladığında yataktan kalkıp mutfağa indi. Yorgunluktan gözleri şişmiş, her yeri oyulmuş gibiydi. Kahve yapıp mutfak masasında içerken kapı açıldı. "Güvenlik kartımı unutmuşum. O olmadan bakım evine giremem. Affedersin. Sizi rahatsız etmemek için yavaşça içeri girmeye çalışıyordum." Mo durdu ve birini arıyormuş gibi etrafına bakındı. Ne oldu? Adamı yedin mi yoksa? Eve gitti. Mo dolabı açıp diğer ceketinin cebini karıştırmaya başladı. Güvenlik kartını bulup cebine attı. Bunu aşmalısın, biliyorsun 4 yıl çok uzun. Gitmesini ben istemedim. Liv yutkundu. O kaçtı. Mo güldü ve Liv'in ciddi olduğunu görünce hemen ciddileşti. Yatak odasındayken kaçtı. Anlattıklarının trajik duyulması hiç umurunda değildi. Şu anda hissettiğinden daha kötü hissedemezdi kendini. Üzerine atladıktan sonra mı, önce mi? Liv kalpli kahvesini yudumladı. Tahmin et. Olamaz. O kadar kötü müydü? Hayır, çok güzeldi. Yani bana göre güzeldi. Açıkçası uzun zamandır böylesini yaşamamıştım. Mo bir ipucu arıyormuş gibi etrafına bakındı. David'in fotoğraflarını kaldırdın değil mi? Tabii ki kaldırdım. Ve o sırada David'in ismini haykırmamışsındır umarım. Hayır. Liv, Paul'ün ona nasıl dokunduğunu anımsadı. Ona hislerimi değiştirdiğini söyledim. Mo başını iki yana salladı. Ah Liv, yanlış bir laf etmişsin. Karşındakinin zehirli adam olduğunu unutmuşsun. Ne? O mükemmel erkek. Dürüst, ilgili, nazik, senin de ondan hoşlandığını anlayıncaya kadar iyi davranır ve ardından da kaçıp gider. Savunmasız yoksun kadınları hemen geri püskürtür. Ve bu durumda o savunmasız kadın da sen oluyorsun. Mo kaşlarını çattı. Yine de beni şaşırttın. Kaçacak birine benzemiyordu. Liv gözlerini fincanına dikti. Ardından da savunmacı bir tavırla, belki David'den biraz fazla bahsetmiş olabilirim. Ona resmi gösterdiğimde Mo'nun gözleri büyüdü ve sonra havaya baktı. Her konuda dürüst olabileceğimi sandım. Neler yaşadığımı biliyor. Sorun edeceğini düşünmedim. Liv kendi yorgun sesini duyabiliyordu. Sorun olmadığını söylemişti. Mo kalkıp ekmekliğe gitti. Bir dilim alıp ikiye katladı ve bir ısırık aldı. Liv, bir erkeğe başka erkekler konusunda bütünüyle dürüst olmamalısın. Hiçbir erkek, ölmüş de olsa, kendisinden önceki adamın harika biri olduğunu duymak istemez. Gördüğüm en büyük penise sahipti demekten farksızdır bu. David hayatımın bir parçası değilmiş gibi davranamam. Evet, ama o bütün hayatın olmak zorunda da değil. Liv ona bakarken Mo, doğrusunu istersen problemli bir hal içindesin. Onun hakkında konuşmadığın zamanlarda bile onun hakkında konuşmak istiyormuşsun gibi bir halin var, diye devam etti. Birkaç hafta öncesine kadar bu doğru olabilirdi ama artık değişmişti. Liv hayatına devam etmek istiyordu. Hem de Paul'le birlikte. Artık bir önemi yok değil mi? Her şeyi mahvettim. Geri döneceğini sanmıyorum. Kahvesini yudumladı. Sıcak kahve dilini yakmıştı. Bu kadar ümitlenmekle aptallık ettim aslında. Mo elini arkadaşının omzuna koydu. Erkekler tuhaftır. Zor günler geçirdiğini o da biliyordu. Ah, lanet olsun, saate bak. Bak, bence sen yine çılgın bir koşuya çık. Saat 3'te döneceğim. Restorana hasta olduğumu söylerim ve o dengesiz aptal heriflere bol bol küfredip onlara verebileceğimiz en ağır cezaları düşünebiliriz. Yukarıda vudu bebeği yapmak için kullandığım malzemelerim var. Birkaç kokteyl çubuğu bulabilir misin? Şiş de olur. Şimdi gidiyorum. Mo yedek anahtarları aldı ve ikiye katladığı ekmekle birlikte onunla vedalaşıp Liv'in yanıt vermesine fırsat bırakmadan çıktı.